Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru. Ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fe la mudille le ve men yudlil fe la hadiye le. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike le ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne istagal hadisi kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin finnâr. Allah izin verirse bugünden itibaren Hafız İbnül Carud'un El-Münteka adlı kitabından ahkam hadislerine dair derslere başlayacağız. Daha önce İbni Abdülhadi'nin El-Muharrar adlı kitabından başlamıştık. 3 ders yapmıştık. Bu da onun devamı mahiyetinde olacak inşallah ahkam hadislerine dair. Bu kitap sahihler arasında sayılan kitaplardan birisi. Yani Buhari'nin sahihi, Müslim'in sahihi, İbn-i İbban'ın sahihi, İbn-i Huzeyme'nin, Hakim'in El-Müstedreki, Ziya-ül Mahdisi'nin El-Muhtaresi, Darikutni'nin İlzamatı, Beyhaki'nin İlzamatı, Ebu Nuaym'ın Müsnedül Mustakreci, Ebu Avane'nin Müsnedi, İbn-i Seke'nin Sahihi ve İbn-i Cerd'in Müntekası. Bu 12 kitap meşhur kitabına sadece sahih hadis almayı ahdeden alimlerin kitapları. Tabi bunlar içerisinde tamamının sahih olduğunda ittifak edilen Buhari ve Müslim'dir. Diğerlerinde sahih şartını taşımayan bazı hadisler mevcut. İbn-i Cerd'in bu Münteka adlı eserinde de bazı zayıf hadisler var. Çok az sayıda. Onları da yeri geldikçe belirteceğiz inşallah. Kitabına abdestin farzlarına dair babla başlıyor İbnül Carud. Ve Allah Teala'nın bu konuda Maide 6. ayetindeki buyruğuyla başlamış. Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar kollarınızı yıkayıp başlarınızı mesederek her iki ayağınızı da topuklara kadar yıkayınız. Abdestin farz olduğuna dair delil bu ayettir. Burada ayetin zahirinde şöyle bir anlam çıkıyor. İman edenlere hitap, namaza her kalktıklarında bu işlemleri yapmaları, abdest almaları. Yani ister nafile bir namaz olsun, ister farz bir namaz olsun, her namaza kalkanın abdest alması emredilmiş gibi. Yani öğle namazının farzını kıldın, sünnetini kılacaksın, tekrar abdest alman gerekir gibi anlaşılır bu ayetin zahirinden. Sadece mealci, yani sünnetlere yüz çevirip sadece meal ile hareket edenler bu müşkülatı yaşarlar. Ama hadislere baktığımız zaman mesela namaza kalkarken abdestin herkese değil de sadece abdesti olmayanlara farz olduğunu gösteren delil şu hadistir. Süleyman bin Burayde babasından, babası Burayde bin Husayb radıyallahu anh'den rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her namazda abdest alıyordu. Fetih günü, Mekke'nin fethedildiği gün ise abdest aldı ve meslerin üzerine meshetti. Sonra bütün namazları tek abdestle kıldı. Bunu gören Ömer radıyallahu anh, ey Allah'ın Resulü sen şimdiye kadar yapmadığın bir şeyi yaptın dedi. O da ben bunu kasten yaptım ey Ömer buyurdu. Şayet Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu yapmasaydı, ümmetine bunu göstermeseydi her namazda abdest almamız gerekecekti. Çünkü ayet bunu gerektiriyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam da fiili bunu gerektirecekti. Dolayısıyla başka bir kapı olmayacaktı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam normalde her namaz için abdest almak daha faziletli olmasına rağmen sırf ümmetine bunun meşruluğunu göstermek için böyle yapmıştır. Yellenme sebebiyle abdestin bozulacağına dair Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Yellenme kuşkusu var ise ancak ses veya koku hissedildiğinde abdest gereklidir. Hadisin diğer lafzında Abbad bin Temim amcasından naklen rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Sizden biriniz namaz esnasında karnından bir şey hissederse koku duymadıkça veya ses işitmedikçe namazdan ayrılmasın. Bu hadisten ayrıca şu kaide de çıkmıştır. Yakin şek ile zail olmaz. Yani sen abdestini aldın. Bu konuda yakinin var. Abdestini aldın biliyorsun. Şüphe ne şekilde? Bu abdest bozuldu mu bozulmadı mı? Bu şüphe kesin bir bilgi haline gelmediği sürece abdest devamlıdır. Yani kesinlikle işte ben tuvalete gitmiştim veya yellenmiştim veya şöyle abdestim bozulmuştu gibi kesin bir bilgin olmadan abdestin bozulduğuna hükmetmeyeceksin. Bu hadisin diğer lafzında da şüphesiz ki şeytan sizi şüpheye düşürmek için birinizin arkasından, makadından kıl koparır veya üfler. Dolayısıyla sizden biriniz ses veya koku hissetmedikçe abdestini bozulmuş kabul etmesin buyurmuştur. Def-i hacet, yani büyük abdest bozmak, bevl, küçük abdest ve uyku sebebiyle abdestin gerekliliğine dair. Safvan bin Asal el-Muradi radıyallahu anh şöyle söyledi. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bize yolculukta veya yolcu durumunda olduğumuz zamanlarda def-i hacet, bevl yani küçük su dökmek ve uyku gibi hallerden dolayı 3 gün 3 gece meslerimizi çıkarmamamızı emrederdi. Demek ki bu 3 durum abdesti bozan hallerde. Büyük abdest, küçük abdest ve uyku. Bunlar olmadığı sürece mesleri 3 gün 3 gece yolculuktayken çıkarmayabilirsin. Mezi sebebiyle abdestin gerekliliğine dair Miktat bin Esvet radıyallahu anh şöyle söyledi. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'a eşine yaklaşması neticesinde mezisi gelen kimsenin ne yapması gerektiğini sordum. Şöyle buyurdu. Herhangi biriniz böyle bir şey, mezi görürse avret mahallini yıkasın. Yani fercini yıkar ve sadece abdest alır buyurdu. Meni, büyük abdesti yani guslü gerektirir. Mezi ve vedi dediğimiz şehvet haricinde çıkan sıvılar ise sadece cinsel organın yıkanmasını ve abdest almayı gerektirir. Bu hadis bu konuda açık. Ali radıyallahu anh şöyle dedi. Ben meclise çokça gelen bir kimseydim. Kızı nikahım altında olduğu için bu husu Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'a arz etmekten utandım. Yani Allah Resulü'nün kızıyla evli olduğu için kendisi bizzat sormaktan çekiniyor. Başka birisinden bunu sormasını istedim ki diğer rivayette bunu sormasını istediği şahsın Miktat bin Esvet radıyallahu anh olduğu tasrih ediliyor. O da sordu. Bu usta Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bundan dolayı sadece abdest lazım gelir buyurdu. Abdullah bin Said'in amcası şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme guslü gerektiren halleri sordum. Şöyle buyurdu. Suyun ardından gelen su mezidir. Bütün erkeklerden mezi gelir. Bundan dolayı sadece ferç ve husiyeleri yıkaman yeterlidir. Sonra namaz abdesti gibi abdest al. Suyun ardından gelen suyla kastetti. Bazen idrarın, kişi idrarını yaptıktan sonra böyle bir sıvı gelir. Böyle bir şey, evet, zorlama hallerinde, ağır yük kaldırıldığında bu olabilir. Böyle bir durum olduğu zaman cinsel organı ve husiyeleri yıkamak yeterlidir. Sonra namaz abdesti gibi abdest almak emredilmiştir. Kusma sebebiyle abdestin gerekliliği hususunda varid olan rivayete dair bab, Ebu Derda radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam istifra ettikten sonra orucunu bozdu. Ma'dan bin Talha demiştir ki, daha sonra Şam camiinde Sevban'a rastladım ve bu durumu kendisine arz ettim. O da doğru söylemiş. Abdest suyunu da ben dökmüştüm dedi. Burada herhalde bir tercüme hatası var. Kafe eftere. Orucunu bozdu. Burada orucun bozmasıyla alakalı bir şey. Yani abdestle ilgili bu hafta gelmiş. Abdest suyunu da ben dökmüştüm. Sevban radıyallahu anh bu sözü o sırada yeniden Allah Resulü'nün abdest aldığını bildiriyor. Burada kusmak abdesti bozmaz. Fakat kusma sebebiyle kişi abdest alırsa müstehaptır. Çünkü şayet kusmadan sonra abdest almak farz olsaydı Allah Resulü aleyhisselatü vesselam kim böyle kusarsa abdest alsın diye emretmesi gerekirdi. Sadece Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın fiiliyle sınırlı kalan, sözlü olarak emretmediği şeylerde hüküm müstehaplıktır. Sadece namaz, hac menasikleri gibi umumi olarak sözüyle emrettiği durumlar hariç. Mesela namazı benim nasıl kıldığımı görüyorsanız öylece kılın diye emretmiş ve namaz içindeki fiilleri Allah Resulü gibi yapmak emir haline gelmiştir. Allah Resulü'ne nasıl sabit olmuşsa o şekilde yapmak gerekir. Ama abdestte böyle bir şey yok. Bu sebeple kişi kusarsa, abdest alırsa bundan dolayı ecir alır, sevap alır, müstehaptır. Ama abdest almazsa da abdesti bozulmuş olmaz. Uyku sebebiyle abdestin gerekliliğine dair bab. Ebu Hüreyre radıyallahu anh dedi ki, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, herhangi biriniz uykusundan kalktığı vakit elini 3 defa yıkamadan abdest kabına sokmasın. Zira o uyku esnasında elinin nerelerde dolaştığını bilemez buyurdu. İbnül Mukri bir keresinde haysu batet yeduhu, yani elinin nerede gecelediğini bilemez demiştir. Burada İbnül Carut içtihatta bulunuyor. Bu hadisi buraya almakla, uykuyla, uykunun abdestini bozmasıyla ilişkilendirir. Neden? Kişi elinin nerede gecelediğini bilemez. Yani kişi uyku halindeyken tamamen şuurunun dışına çıktığı için yellenip yellenmediğini veya abdest bozucu bir halin kendisinden sadır olup olmadığını bilemez. Bu sebeple abdest alması gerekir demeye getiriyor müellif. İbn Abbas radıyallahu anh'a şöyle anlatıyor. Bir gün teyzem Meymune'nin yanında geceledim. O zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gecenin bir bölümünde kalkıp su tulumunun yanına vardığını, oradan su aldığını ve azar azar kullanarak hafif bir abdest aldığını gördüm. Sonra aynen onun yaptığı gibi ben de yaparak sol yanına namaza durdum. Beni tutup sağ yanına geçirdi. Sonra Allah'ın dilediği kadar namaz kıldı ve ardından horlayacak derecede derin bir uykuya daldı. Daha sonra münadi, müezzin geldi ve abdest almadan namaza kalktı. Aleykümselam ve rahmetullah. Burada bu hadiste birçok hükme delalet var. Bunlardan birisi gece kalktığı zaman Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'ın hafif bir abdest alması. Ondan sonra İbn Abbas radıyallahu anh'ın sol yanına durduğu zaman Allah Resulü gece namazı kılarken sol yanına duruyor. O hemen sağ yanına çekiyor. Demek ki iki kişi namazda durduğu zaman cemaat olan kişi imamın sağ tarafında duracak. Üçüncü bir kişi daha gelirse, başka rivayetlerde bu da tasvir ediliyor. Üçüncü bir kişi geldiğinde o sol yanımıza durdu diyor. Onunla beni arkasına geçirdi diyor. İki kişi arkaya geçer bu sefer. Yani üç kişi olduğu zaman artık iki kişi arkaya geçer. Ama iki kişi olduğu zaman yan yana dururlar. Cemaat imamın sağ tarafında durur. Bu anlaşılıyor buradan. Sonra Allah'ın dilediği kadar namaz kıldı. Yani gece namaz kıldı. Ardından horlayacak derecede derin bir uykuya daldı. Sonra ezan okundu, sabah ezanı ve yeni bir abdest almadan namaza kalktı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Görünüşte bu hadis uykunun derin dahi olsa abdeste mani olmadığı intibanı vermekte. Ama bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a özel bir haldir. Bunu tahsis eden rivayet başka bir tarikten gelmiş. Şüphesiz ki benim gözlerim uyur fakat kalbim uyumaz buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a has bir durum. Derin uyku onun abdestini bozmazdı. İbn Abbas radıyallahu anh'a şöyle diyor. Bir gün teyzem Meymune bintül Haris'in yanında geceledim. Peygamber aleyhisselatü vesselam gecenin bir bölümünde kalkarak namaz kıldı. Sonra yattı ve horlayacak kadar derin uykuya daldı. Daha sonra Bilal gelerek namaza çağırdı. O da abdest tazelemeden kalktı ve sabah namazını eda etti. Bu da aynı anlamda hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten nakledildiğine göre benim gözlerim uyur, kalbim uyumaz buyurmuştur Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. İşte bu konunun Allah Resulüne has olduğunu gösteriyor. Baygın kimseye taharetin, abdest almanın gerekliliğine dair bab, yani şuurunu kaybeden kimsenin, bayılan kimsenin, Ubeydullah bin Abdullah anlatıyor. Ayşe'nin yanına girdim ve kendisine bana Allah Resulü'nün hastalığından bahseder misin dedim. O da hay hay dedi ve şöyle anlattı. O sırada Peygamber aleyhisselatü vesselamın hastalığı ağırlaşmıştı. Bir ara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaat namazı kıldılar mı diye sordu. Biz hayır, seni bekliyorlar ey Allah'ın Resulü dedik. Öyleyse benim için leğene su koyun buyurdular. Dediği gibi yaptık. O suyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yıkandı. Sonra kalkmaya çalıştı fakat bayıldı. Sonra ayılarak cemaat namazı kıldılar mı diye sordu. Biz de hayır, seni bekliyorlar ey Allah'ın Resulü dedik. Yine benim için leğene su koyun buyurdu. Dediği gibi yaptık ve yıkandı. Sonra ayağa kalkmaya uğraştı. Fakat yine bayıldı. Sonra ayıldığında yine cemaat namazı kıldılar mı diye sordu. Biz de hayır, seni bekliyorlar ey Allah'ın Resulü dedik. Cemaat mescide toplanmış yatsı namazı için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı bekliyorlardı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaate namazı kıldırması için Ebu Bekir'e haber gönderdi. Burada bayılan kimsenin ayıldığı zaman gusletmesinin müstahap olduğuna dair bir delil vardır, hüküm vardır. Müslüman olduğu vakit müşrike taharetin gerekliliğine dair bab. Kays bin Asım'ın bildirdiğine göre Müslüman olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine su ve sidirle yıkanmasını emretmiş. Yani sidir, sabun niyetine kullanılan bir temizlik malzemesi. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Sumame el-Hanefi'ye esir düşmüştü. Müslüman olduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yıkanmasını emretti. O da yıkanıp iki rekat namaz kıldı. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselatü vesselam, şüphesiz kardeşinizin Müslüman oluşu iyi oldu buyurdu. Demek ki müşrikken İslam'a giren bir kimsenin gusletmesi de böyle bir müstehap sünnet. Zekere, yani cinsel organa dokunulması sebebiyle abdestin gerekliliğine dair bab. Abdullah bin Ebi Bekr anlatıyor. Babam ve Urve abdesti bozan şeyleri müzakere ediyorlardı. Urve bu hususları tek tek anlatırken zekere dokunmakla abdestin bozulacağı hususunu zikretti. Babam ben bunu duymadım dedi. O da bana Mervan Busre'den, yani Busre binti Safvan'dan naklen rivayet etti ki Peygamber aleyhisselatü vesselam kim zekerine dokunursa abdest alsın buyurdu. Kim erkeklik organına dokunursa abdest alsın. Biz ona, yani Busre'ye birini gönder sor dedik. O da Haresli birini veya bir adam gönderdi. Elçi hadisin bu şekilde rivayet edildiği haberini getirdi. Busre binti Safvan'dan diğer bir rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sizden herhangi biriniz tenasül uzvuna dokunursa abdest alsın dediğini işittim dedi. Urve'nin Mervan'dan, onu da Busre'den nakle aynı manada rivayet. Amr bin Şuayb'ın babasından, onu da dedesinden. Yani Amr bin Şuayb'ın babası Şuayb bin Abdullah. Onun babası Abdullah bin Amr bin As. O Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'dan naklediyor. Hangi erkek fercine, cinsel organına dokunursa abdest alsın. Hangi kadın fercine dokunursa abdest alsın. Erkek veya kadın fark etmez. Cinsel organına dokunanın abdest alması gerektiği bildiriliyor bu hadislerde. Abdestin gerekliliğinin kaldırıldığı hususunda varid olan rivayetlere dair bab diyor müellif. Burada sanki bu hükmün neshedildiği intibanı veriyor. Halbuki bu doğru değildir açıklamasına geleceğiz inşallah. Kays bin Talk'ın babasından naklen rivayet ettiğine göre babası, yani babası Talk bin Ali radıyallahu anh, Peygamber aleyhisselatü vesselam'a zekere dokunmakla abdestin gerekip gerekmeyeceği hususunu sordu. O da bu durumda abdest alması gerektiğini söylemedi. Diğer rivayette Kays bin Talk'ın babasından naklen, Peygamber aleyhisselatü vesselam'la birlikteyken oturuyorduk. Derken bedevi görünümlü biri gelerek, ey Allah'ın peygamberi, birinin namaz esnasında zekere dokunması hususunda ne buyurursunuz diye sordu. Peygamber aleyhisselatü vesselam, o sadece bir et parçası veya senin vücudundan bir parça değil mi buyurdu. Burada da zekere dokunmaktan dolayı abdestin bozulmadığı anlaşılıyor. Müellif de pek çok alimin yaptığı gibi bunun neshedildiği görüşünü. Kimisi de hayır, burada nesih imkansızdır, nesih açık değildir. Kays bin Talk'ın Müslüman oluşu Ebu Hureyre'den öncedir veya Büsre bin Safvan'dan öncedir diyerek ne yapmışlar? Buna karşı çıkmışlardır. Doğrusu şudur. Bu konuda bir rivayet daha var. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den İbn-i İbban Sayın'da rivayet eder. Bu İbn-i İbban Sayın'da de gelir şu son okuduğum lafız. Yani namazda birimiz zekerine değerse diye. Orada diyor ki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam sizden biriniz arada bir engel olmaksızın, yani arada bir örtü olmaksızın zekerine dokunursa abdest alsın buyurdu. Böylelikle bu üç rivayet arasında hiçbir çelişki yok. Açıklığa kavuşuyor mesele. Yani kim zekerine, cinsel organına çıplak olarak dokunursa onun abdest alması gerekir. Bu hüküm halen devam etmektedir. Kaldırıldığına dair sabit bir şey yok. Diğer rivayet ise arada bir engel olması halinde dokunan hakkındadır. Nitekim soru ne şekilde geliyor? Bizden birisi namazda dokunursa diyor. Namazdayken örtülü olarak dokunur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten gelen hadis ise tamamen açıklığa kavuşturuyor. Arada bir engel olmaksızın dokunursa abdest alsın. Demek ki abdest alma hükmü devam ediyor. Ama arada bir engel varsa, örtü üzerinden dokunmuşsa abdest almak gerekmiyor. Bu abdesti bozmuyor. Ateşte pişen şeylerin yenmesi sebebiyle abdestin gerekliliğinin kaldırıldığına, nesedildiğine dair bab. İbn Abbas ve Fulan bin Amr bin Ümeyye babasından naklen rivayet etti ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam koyun eti veya küreğinden bir parça koparıp yemiş, sonra da suya dokunmadan yani abdest almadan namaz kılmıştır. Cabir bin Abdullah'tan gelen rivayette, diğer bazı rivayetlerde şu gelir. Ateşte dokunmuş şeyden dolayı abdest almak emredilmişti. Cabir bin Abdullah diyor ki, ateşte pişen bir şeyi yedikten sonra abdestin gerekip gerekmeyeceği hususunda Peygamber aleyhissalatü vesselamın son olarak yaptığı ateşte pişen şeyleri yemesi sebebiyle abdesti yenilememesidir. Yani ateşte pişen şeyden dolayı abdest bozulmaz. Allah Resulü'nün son uygulaması bu şekildeydi diyor. Cabir radıyallahu anh önceki hükmün kaldırıldığını bu hadiste açıkça beyan ediyor. Burada altın kaidelerde dersinden hatırlayacaksınız bir kaide vardı. Neshedilen bir hükümde aksi bildirilmediği sürece o neshedilen hüküm vaciplikten müstehaplığa intikal eder. Yani kim ateşte pişen bir şey yedi, çorba içti. Ateşte pişmiş bir çorba içti, arkasından abdest aldı. Bunu yaparsa bu müstehap olarak kalmaya devam ediyor. Ama farzlıktan nesedilmiş oluyor sadece. Deve eti yenme sebebiyle abdestin gerekliliğine dair bab. Cabir bin Semure radıyallahu anh'ten biri Peygamber aleyhissalatü vesselam'a koyun eti yedikten sonra abdest alayım mı diye sordu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hayır buyurdu. O zat koyun ağılında yani koyun ahırında namaz kılabilir miyim diye sordu. Allah Resulü evet buyurdu. O zat yine peki deve ağıllarında namaz kılabilir miyim diye sordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam hayır cevabını verdi. Bera bin Azib'den gelen rivayette şu şekilde. Birisi Peygamber aleyhissalatü vesselam'a gelerek deve ağıllarında namaz kılabilir miyim diye sordu. Allah Resulü hayır buyurdu. Etini yemekten dolayı abdest almam gerekir mi? Yani deve etinden dolayı abdest gerekir mi? Evet, abdest tazelemen gerekir buyurdu. O zat yine peki koyun ağıllarında namaz kılabilir miyim diye sordu. Evet buyurdu. Etini yedikten sonra abdest yenilemem gerekir mi koyun etinden dolayı diye sordu. Buna da hayır cevabını verdi. Bu hadiste gösteriyor ki kim deve eti yerse onun abdesti bozulur, abdest alması gerekir. Koyun eti yiyen için de böyle bir şey gerekmez. Yine deve ağıllarında namaz kılmak yasaklanmış ama koyun ağıllarında bu serbest, yasaklanmamıştır. Def-i hacet için uzağa gitmek. Yani büyük ihtiyacını gidermek için uzaklaşmak. Hadisin Arapçasını okuyalım inşallah. Anil Mughire bin Şube radiyallahu anh gâle kuntu ma Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem fi ba'di esfarihi ve kâne izâ zehebe li hacetihi eb'at fil mezheb. Bunu Ebu Davud ilk hadis olarak almıştır. Sünnenin ilk hadisi olarak. Defi hacet yapmak istediği zaman izâ zehebel mezheb eb'at lafzıyla rivayet eder. Yani mezhebe gideceği zaman uzaklaşırdı. Yani burayla mezhep taasubuna da yani mezhep bir tuvalettir. İhtiyaç giderilen yerdir manasına bir gönderme var. Mughire bin Şube şöyle diyor. Bazı yolculuklarından birinde Peygamber aleyhissalatü vesselam ile beraber bulundum. Defi haceti için araziye çıktığında uzaklaşırdı. Evet. Helaya girerken okunacak dua Enes radıyallahu anh bildiriyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam helaya gireceği zaman Allah'ım hubs ve habaisten sana sığınırım derdi. Allahümme inni e'uzu bike minel hubsi vel habais. Hubs erkek şeytanlar, habais ise dişi şeytanlar diye açıklanmıştır. Allah'ım erkek ve dişi şeytanlardan veya cinlerin şerrinden sana sığınırım diye dua etmesi müstehaptır insanın. Bu aynı zamanda insanı cinlere karşı da perdeler. Avretin görünmesi konusunda perdeler. Onların şerrinden de kötülük etmelerinden de Allah'a bir sığınmadır. Defi hacet, bevl ve istinca yaparken kıbleye karşı dönülmesinin keraheti, çirkinliğine dair bab. Abdurrahman bin Yezid radıyallahu anh anlatıyor. Selman radıyallahu anh'a Peygamberiniz sallallahu aleyhi ve sellem size her şeyi hatta kazayı haceti dahi öğretti öyle mi? Denildi. Yani Yahudiler soruyordu bunu. Sizin peygamberiniz size tuvalete girmeyi, bunun adabını bile öğretti öyle mi diyor. O da diyor ki evet gerçekten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizi kıbleye karşı defi hacet veya bevletmekten, sağ elimizle taharetlenmekten, herhangi birimizin üçten az taşla veya hayvan tezeyi ve kemikle istinca yapmaktan da men etti. Bu hadiste ayrıca sorulan şeye fazlasıyla, detayıyla cevap vermenin de sahabenin uyguladığı bir şey olduğuna dair. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan da var bu tip örnekler. Müstehab olduğuna dair delil vardır. Onlar istihza babında, Yahudiler istihza babında, yani sizin peygamberiniz size tuvalet adabına kadar her şeyi öğretmiş öyle mi diye soruyorlar. Selman radıyallahu anh da evet, hatta defi hacet veya bevle derken kıbleye dönmememizi, sağ elimizle taharetlenme yapmamamızı, üçten az taşla, hayvan tezeyiyle veya kemikle istinca yapmamamızı emretti. Çünkü diğer hadislerde kemik cin kardeşlerinizin yiyeceğidir. Hayvan tezeyi de cin kardeşlerinizin bineklerinin, onların hayvanlarının yiyeceğidir. Bunlarla taharetlenmeyin buyurmuştur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Evet, onun açıklaması gelecek inşallah. İbn Ömer radıyallahu anh'a anlatıyor. Bir gün Hafsa radıyallahu anh'ın evinin üstüne çıkmıştım. Hafsa, İbn Ömer radıyallahu anh'ın kız kardeşi, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı önünü Beytülmakdis'e, arkasını Kabe'ye dönerek defi hacet yaparken gördüm diyor. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma'dan gelen rivayette, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam abdest bozarken kıbleyi önümüze veya arkamıza almaktan bizi men etmişti. Fakat vefatından bir sene önce onu kıbleye karşı bevlederken gördüm diyor. Mervan el-Asfar'dan gelen rivayette şu olay naklediliyor. İbn Ömer radıyallahu anhuma'nın kıble yönüne devesini çökerttiğini, sonra oturup ona doğru bevlettiğini gördüm. Ben bu, yani kıbleye karşı bevletmek yasaklanmış değil miydi? Ey Ebu Abdurrahman deyince, hayır, açık arazide bundan men edilmişti. Ama seninle kıble arasında önünü perdeleyecek bir şey olursa bu durumda bir sakınca yoktur diye karşılık verdi. Demek ki kapalı olan yerlerde kıbleyle senin aranda bir mani olduktan sonra sahabenin bir kısmı bu görüştedir. Sahabenin bir kısmı bunda bir sakınca olmadığı görüşündedir kapalı bir yerde. Yine Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'a bunu Peygamber aleyhisselatü vesselamın son uygulaması vefatından bir sene önce kıbleye karşı bevlederken gördüm diyerek Peygamber aleyhisselatü vesselamın son uygulamasında bu olduğunu gösteriyor. Yani ihtiyaten kişi döndükçe ne yapar? Yönelebildiği kadar başka tarafa yönelir. Zira Ebu Eyyub el-Ensar radıyallahu anh diyor ki biz falanca yeri Dımaş tarafını fethettiğimiz zaman oranın helalarının kıbleye doğru olduğunu gördük diyor. Yani yapılı bina, orası da kapalı bina. Artık gücümüz yettiği kadarıyla diyor önümüz arkamızı kıbleye çevirmemeye çalıştık diyor. Bu da sahabenin ihtiyatını gösterir. Caizdir kapalı yerde. Ancak imkan varsa başka tarafa yönelmek ihtiyata uygundur. Allah en doğrusunu bilendir. Defi hacet ve bevl için kaçınılması gereken yerler hakkında bir bab. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Peygamber aleyhisselatü vesselam çok lanet ettiren iki şeyden sakının. Bu çok lanet ettiren iki şey nedir ey Allah'ın Resulü diye sordular. O da insanların gelip geçtiği yola veya toplandıkları yere büyük abdesti bozandır buyurdu. Demek ki gelip geçilen yola mesela birisi bevleder veya defi hacet yapar. Birisi de onun kokusundan, görüntüsünden rahatsız olur. Allah belasını versin kim yapmış bunu der. Bunda bu haklıdır. Siz diyor böyle bir şeye mahal vermeyin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Böyle bir şeye mahal vermeyin diyor. Evet, dili lanete alıştırmak gibi bir şey değildir. Belaya, bedduaya. O ayrı bir mevzu. Fakat size lanet edilmesine siz sebep olmayın. İnsanların toplandıkları yere bunu yapmayın. Gelip geçilen yollara bunu yapmayın. Yani yapacaksanız gözden ırak kullanılmayan alanlara. Ki günümüzde artık helalar bu iş için tahsis edilmiş durumda. Burada 34 numaralı rivayet İbn-i Carud'un zayıf bir hadis. Okuyalım yine de bilgimiz olması açısından. Katade Abdullah bin Sercis'ten rivayet ediyor. Peygamber aleyhisselatü vesselam herhangi biriniz bazı hayvanların yuvası olan deliklere küçük abdest yapmasın buyurdu. İshak'ın rivayeti şu şekilde. Deliklere küçük abdest yapmanın mekruh olmasının sebebi nedir diye Katade'ye sordular. Hadisi rivayet eden Katade'ye bunun sebebini sordular. Katade oraların cinlerin bulundukları yerler yani cinlerin meskenleri olduğu söylenir diye cevap verdi. Bu rivayet zayıftır. Abdullah bin Mugaffel radıyallahu anh'ten bu da zayıf bir isnatla gelmiş. Herhangi biriniz yıkandığı yere küçük abdest yapmasın. Zira vesveselerin geneli bundan kaynaklanır buyurdu. İbn-i Mace'de bir hadis geliyor. O daha kamil lafzıyla. O şu şekilde. Eğer su akıp giden bir yerdeyse yani bir oluktan akıp gidiyorsa su onda bir sakınca yok. Yani guslettiğin yerde guslettiğin su akıp gidiyorsa orada bevletmende sıkıntı yok. Ama diyelim adam mesela göle giriyor, denize giriyor veyahut küvete giriyor. İşte buyur buraya abdest bozmayı yasaklıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İnsanlara yakın bir yerde ayakta küçük abdest yapmanın mübahlığına dair bir bab. Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamla birlikte yürürken bir kavmin çöplüğüne vararak ayakta küçük abdest yaptı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ben bir tarafa çekildim. Beni yanına çağırdı ve niçin bir tarafa çekildin dedi. Ben de yaklaşarak ökçelerinin yanında durdum. Yani topuklarının yanında durdum. İşini bitirdikten sonra su isteyip abdest aldı ve mestlerin üzerini meshetti. Yani bu insanlara yakın bir yer dahi olsa ayakta bevletmenin caiz olduğunu gösteren bir rivayet. Küçük abdest yapana selam vermenin mekruh olduğuna dair bir bab. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'a anlatıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam su dökünürken biri uğradı yani bevle derken ve selam verdi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam selamına karşılık verdi. Sonra beni bu şekilde su dökünürken gördüğünde selam verme. Şayet tekrar böyle yaparsan selamını almam buyurdu. Yine İbn Ömer radıyallahu anh'a anlatıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam küçük abdest bozarken yanına uğrayıp selam veren bir adamın selamını almadı. Diğer bir rivayette de bevle derken selam verene ne yapıyor? Hemen toprağa teyemmüm ediyor. Ondan sonra selamını alıyor ve şöyle buyuruyor. Ben diyor Allah'ın Esselam ismini abdestsiz olarak zikretmekten haya ettim, çekindim. Bunu mekruh gördüm, çirkin gördüm diyor. Bu sebeple diyor teyemmüm ettikten sonra selamını aldım. Bu sebeple geciktirdim selamını almayı diyor. Demek ki küçük abdest bozan birine selam verilmeyecek. Verilmişse almamakta serbest. Yani onun selamını abdest bozan kimse almayabilir. Allah'ın ismini de zikrederken abdestli olmak müstehaptır. Farz değil, müstehaptır. Çünkü diğer rivayette ne diyor? Allah Resulü onun İbn Ömer'in rivayetinde kendisine selam veren selamını aldı. Allah'ın ismini zikretti sonuçta. Ama bir daha bunu yapma diyor. Yoksa selamını almam diye de uyarıyor. Demek ki bunda bir mekruhluk var. Hoş olmayan bir hal var bunda. Kamil olanı abdestli olarak bunu yapmak. Ayşe radıyallahu anh dediği gibi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allah'ı her durumda zikrederdi. Bu cevazı gösterir. Bunun caiz olduğunu gösterir. Ama eftal olanı, müstahap olanı gerek Kur'an okurken gerek Allah'ı zikrederken abdestli olmak. Yine bu konuyla alakalı olarak belki ileride ilgili bab gelir. Cünüp olanın veya abdestsiz olanın Kur'an okumasını engelleyen herhangi bir Kur'an veya sünnet nası mevcut değildir. Hatta sahabeden İbn Abbas radıyallahu anh gibi bazı sahabeler cünübün, hayızlının, abdestsizliğin, Kur'an okumasının bir sakıncası olmadığını açıkça belirtmişlerdir. İstinca ederken 3, 5, 7 gibi tek sayıda taş kullanmanın müstahap oluşu. Ebu Hüreyre radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Peygamber aleyhisselatü vesselam herhangi biriniz abdest alırken burnuna su çeksin sonra temizlesin. Kim istincada taş kullanırsa taşları teklesin buyurdu. Tek sayıda yapsın buyurdu. Bu bir emir. Yani Bir kimse mesela günümüzde tuvalet kağıdı kullanılıyor. Kullanabilir. Suyla taharetlenebilir. Bunda hiçbir sakınca yok, sıkıntı yok. Taşla istinca edecekse bunu tek sayıda yapması vaciptir. İlla taşla yapması istincayı farz değildir. Ama taşla yaparsa tek sayıda yapması farzdır. Yani ya tek taşla işini görebiliyorsa görecek. 3 ya da 3, 5 ya da 7 gibi tek sayıda. Tek taş yasaklanıyor değil mi? Tek taş yasaklanıyordu. En azı 3 olacak. Yani 2 taşla istinca edemezsin. 3, 5, 7 tek sayıda olacak. 6 taşla yaparsan sünnete muhalefet etmiş olursun. Haram işlemiş olursun. Bu emre aykırı hareket etmiş olursun. Ama kağıtla, suyla taharetinde yapabilirsin. İstincanı yapabilirsin. Bunda bir sıkıntı yok. Suyla yapmanın da müstahap oluşu, faziletli oluşuna dair bab açmış müellif. Ensardan Ebu Eyyub, Cabir bin Abdillah ve Enes bin Malik radıyallahu anhum beraberce rivayet ediyorlar. Tevbe 108. ayeti. Orada tertemiz olmalarını arzu etmekte olan kimseler vardır. Ayeti nazil olunca Peygamber aleyhisselatü vesselam, ey Ensar topluluğu, şüphesiz ki Allah azze ve celle temizlik hususunda sizi oldukça övdü. Sizin temizlik şekilleriniz nelerdir diye sordu. Burada bir delil var Peygamber aleyhisselatü vesselamın bunu sormasında. Allah Resulü o kaybı bilmiyor. Ama bidat ehli ne der? Allah dostları öyle mertebededirler ki müritleri sağdan sola döndüğünde yataklarında bundan haberdardırlar. Kalbinden geçenleri daha sormadan bilirler, cevaplarlar derler. Bu aşırı iddiadır. Peygamber aleyhisselatü vesselama bile yakıştırılmayan bir iddiadır bu. Çünkü Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, bakın ayet nazil oluyor. Orada yani Ensar'ı kastediyor Allah Azze ve Celle. Orada çok temiz olmayı, temizlenmeyi seven kimseler vardır diyerek Ensar'ı övüyor. Ama bunun sebebini Peygamber aleyhisselatü vesselam bilmiyor. Sizin temizlenme şekliniz nedir diye Ensar'a soruyor. Allah'ın ayeti hakkındaki bir malumatı Ensar'dan öğreniyor. Onlar da ey Allah'ın Resulü, namaz için abdest alırız, cünüp olduğumuzda yıkanırız dediler. Peygamber aleyhisselatü vesselam, bunların yanında başka bir temizliğiniz var mı diye sordu. Çünkü bunu diğerleri de yapıyordu. Hayır, fakat herhangi birimiz büyük abdest bozdu mu suyla istinca yapmayı tercih eder dediler. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselatü vesselam, işte bunun sebebi budur. Sakın bunu terk etmeyin, bırakmayınız buyurdu. Allah'ın sizi övmesinin sebebi bu olsa gerektir. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı neyi uyguluyor? Taşla istinca uyguluyor. Onlar da suyla istinca yapıyorlar. Hem burada suyla istincanın meşru olduğunu öğreniyoruz. Burada bir bidate de bidat-ı hasene veya buna benzer şeylere kapı açılmaması için şu uyarıda da bulunalım. Bazılarının aklına şu gelebilir. Yani Ensar bunu peygamberden habersiz yapıyorlar. Suyla istinca ediyorlar. Allah'tan ve Resulünden bir delilleri olmadan bunu nasıl yapıyorlar? Onların meşru olması, bunu yapmalarının meşru olması bir kere fıtri olarak bunu yapıyorlar. Allah Azze ve Celle de fıtri bir adet olarak yaptıkları bu şeyi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın onayından geçirmekle şeriat kılıyor. Din henüz tamamlanmamıştı. Maide suresi 3. ayetinin nazil olmasından sonra da din tamamlandığı bildiriliyor. O saatten sonra artık Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da vefat etti. Vahiy de kesildi, din de tamamlandı. Artık dine yeni bir şey eklenemez. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şuradaki onayı olmasaydı biz buna dindendir diyemezdik.
Aynı Bilal'in takunyayla yürümesi.
Takunyayla yürümesi veya Hubeyb bin Adi radıyallahu anh'ın idam edileceği sıra iki rekat namaz kılması gibi. Veda namazı, namaz kılması gibi.
Şey demiştim, yani Bilal,
evet, kendiliğinden zaman, abdest alıyor.
Onun kaybı bilmiyor bak orada. Soruyor evet. Yani rüyasında gördüğü halde. Sen nasıl oldu diyor. Niye böyle önümden geçtin gibisinden diyor.
Evet. Hükmünde zahire göre olduğunu gösteriyor. Hüküm zahire göredir. Peygamber aleyhisselatü vesselam bile kaybı bilse dahi, yani kaybı bilmiyor da kalbinden geçeni, onun hikmetini bilse dahi zahire göre hükmetmekle memur. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber aleyhisselatü vesselam defi hacet için helaya çıktığı vakit, yani öyle uzağa gittiği vakit veya helaya için tahsis edilmiş yere gittiği vakit, ben ve bizlerden bir çocuk elimizde bir su kabıyla onu takip ederdik. Sonra ihtiyacını giderdiği zaman su kabını ona verirdik. Onunla istinca ederdi, temizlenirdi. Demek ki bu da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın artık uygulamaya başladığı, sünneti haline getirdiği bir fiil olmuş oluyor. Heladan çıktıktan sonra okunacak dua. Ayşe radıyallahu anh'a rivayet ediyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kazayı hacetini yaptıktan sonra affını dilerim Allah'ım diye dua ederdi. Yani gufraneke derdi. Yine burada da abdestsiz olarak Allah Azze ve Celle'yi zikretmenin cevazına delil vardır. Şimdi geçenlerde arkadaşım birisini sıkıştırmıştı. Huzeyfe miydi o? Mesela günümüzde bazı tuvaletlerde lavabo var. Tuvaletin içerisinde. Lavaboda abdest alınır mı? Tuvaletin bulunduğu lavaboda abdest alınır mı dedik. O dedi alınmaz dedi. Oydu galiba değil mi? Huzeyfe'ydi galiba. Niye alınmaz? Engelleyen bir şey mi var? Sonuçta su farklı bir yere akıyor. Yani bevlettiğin yerdeki su sana sıçramıyor. Ha, o zaman alınır dedi. Biz de dedik ki nasıl alınır? Tuvalette Allah'ı nasıl zikredeceksin dedik. Bu sefer alınmaz dedi. burada yani abdestin başında Allah'ı zikretmeyenin abdesti geçerli değildir. Besmele çekmeyenin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam helaya ihtiyacını gider gidermez gufraneke diyor. Girerken de Allahümme inni euzüke minel hubsi vel habayis isteyerek Allah'ı zikrediyor. Ali radıyallahu anh'den gelen rivayette Bismillah diyerek girerdi. Böyle demeyi de tavsiye ederdi diye geliyor. Yani Allah'ı zikretmek tuvaletin girişinde var. Ama sırf orası öyle kapalı bir yer diye Allah zikredilemez diyen kim? Böyle bir delil lazım bize. Ki orada abdest alınamaz diyelim. Yani abdest almak orada da meşrudur. Eğer abdest aldığın yer, aldığın ibrikten veya çeşmeden neyse akan su idrar veya pislik sıçrantılarının üzerine sıçratmıyorsa. Evet. Heladan çıktıktan sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gufraneke derdi. Burada yeni bir bab daha başlıyor. Suyun temizliği ve suyu kirleten, kirletmeyen. Kirleten veya kirletmeyen pisliklere dair bir bab. Bu babı biraz geniş tutmuş. Burada bırakalım inşallah. Allah izin verirse önümüzdeki haftada bu konulara devam ederiz. Bu konularda sormak istediğiniz, anlamadığınız, anlaşılmayan bir yer oldu mu? Burada lafızda böcek yuvaları olan deliklere, böyle in gibi deliklere bevletmeyin. Cinlerin yuvaları olduğuna dair de şey var. Mesela Sa'd bin Ubade'nin cinler tarafından öldürüldüğü. Bunun sebebinin de onun bir deliğe bevletmiş olduğuna dair de rivayet var. Ebu Davud'un Sünen'inde yanlış hatırlamıyorsam. Yani yasaklanan yerler buralar, bu hadiste geçen. Onun dışında cinler böyle mezbelelik yerler, terk edilmiş viraneler, çatı saçakları gibi yerlere terk edildiler. Yani kemikleri, insan ırkının, Ademoğullarının...
Yani istica yapılmayacağına göre kemikleri yiyor falan.
Evet. Atıklar, bu tip atıklardan beslendikleri geliyor. Ey Allah'ın Resulü ümmetine söyle de kemikleri pisletmesinler, istincada kullanmasınlar, onlar bizim yiyeceğimizdir diye ricada bulunuyorlar. İbn-i Mesud radıyallahu anh'dan gelen rivayette. Allah Resulü de yasaklıyor bununla istinca etmeyi. Tezekleri de öyle. Hayvanların yiyeceğidir diyor ona da. Yani Adem aleyhisselam dünyaya gönderildiği zaman, yeryüzüne gönderildiği zaman onlar mezbelelik ve terk edilmiş yerlere bırakıldılar, terk edildiler. Şu an yeryüzü insan ırkına, Adem oğullarına varis kılmış durumda. Meleklerin evet, meleklerin işte Rabbimiz sen yeryüzünde kan dökecek bir nesil mi yaratacaksın diye sormasının hikmeti daha önce dünyada yaşayan cin ırkının çok kan dökmesi, birbirleriyle savaşma sebebiyle bu soruyu soruyorlar. Cinler var. Öyle bir şey mi anlaşıldı? Yani onlar terk edilmiş, viranelere tahsis edilmiş. Oralarda yaşıyorlar. Evet, doğru.
Çok karanlık yerlere.
Evet. Ormanda. İşte terk edilmiş ıssız yerlerde
çünkü
olabilir.
Çünkü haftada geçmişti zannediyorum.
Olabilir.
Böyle bir iki ben ses duydum bu şekilde de gece gelirken böyle.
Olabilir. Bu tip şeyler olabiliyor, evet. Bazen fasık cinlerde normalde terk edilmemiş yerlere de tecavüz edebiliyorlar yani. Mesela insanlara gelip onlara rahatsızlık verebiliyorlar veya içine girip onun adına, onun vücudunu kullanarak tasarrufta bulunabiliyorlar. Bu tip şeyler de olabiliyor. Ya aşık olma suretiyle oluyor ya da insan cinleri görmediği için bir yerden kül serpiyor, su serpiyor, bir şey oluyor. Bu onlara zarar veriyor. O da intikam almak için insanı rahatsız ediyor. Bu tip şeyler de olabiliyor.
Tam bunu söyleyecektim. Bazı yerlere robosu idrar yaptığı zaman işte benim üzerime işledik.
Evet.
Bir şeyler var.
İşte bu sebeple Allahümme inni euzu bike minel hubsi vel habay sözüyle cinlerin şerrinden Allah'a sığınmış oluyoruz. Bunun böyle de bir faydası var. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurüke ve etûbü ileyk.